Ayrım 8, Rüzgarlara Söyleyen, Henning Mankell, sayfa 77. Dördüncü gece. Dona Esmeralda merdivenden indiğimi fark etmemişti. Fırın ve tiyatronun önündeki caddede büyük bir kargaşa hüküm sürüyordu. Fırıncılar, hamur karıcılar, alaycı tezgahtar kızlar, hepsi kapı aralığındaki Dona Esmeralda'nın sağına soluna yığılmış dışarıyı seyrediyordu. Ben de herkes gibi meraklı olduğumdan bir an için damda ateşler içinde yatan Nelio'yu unutuverdim. İnsanı avucuna almada merakla boy ölçüşebilecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum zaman zaman. O yüzden Nelio'yu kısa bir süreliğine unutmuş olmamı biraz olsun mazur görebiliyorum. Yanımdaki fırıncıya, galiba Alberto'ydu, ne olup bittiğini sordum. Aynı anda da bir sürü sokak çocuğunun heyecanlı bir şekilde oraya buraya koşuştuğunu gördüm. Trafiği engelliyor, evlerin önündeki bidonlardan çıkardıkları çöpleri sağa sola savuruyor, çığlıklar atıyor, gürültü yapıyorlardı. ''Nelio kaybolmuş'' dedi Alberto. Yüreğimin sıkıştığını hissettim. ''Nelio mu? Hangi Nelio?'' dedim. Çevresinde söylenen her sözü kapı vermek konusunda şaşırtıcı bir beceriye sahip olan Dona Esmeralda dönüp şaşırmış bir ifadeyle baktı bana. Nelio'nun kim olduğunu herkes bilir dedi tiz bir sesle. Şimdiye dek kimseden dayak yememiş olan ilahi Nelio. Nelio'nun kim olduğunu biliyorum tabii dedim özür diler bir tarzla. Dona Esmeralda bakışlarını tekrar caddeye yöneltince de tekrar Antonio'ya döndüm. Kaybolmuş demek.
Ortadan yok olmuş. Sokak çocukları hapis tutulduğundan kuşkulanıyor.
Onu kim yakalayabilir ki?
Çocuklar işin içinde bir komplo olduğunu sanıyor. Onu dövmeyi beceremeyenlerin bir komplosu.
Bu bana pek mümkün görünmüyor dedim tereddütlü bir şekilde. Nereye hapsetmiş olabilirler ki?
Ben nereden bileyim?
Ortalık uzun süre yatışmadı. Sayıları belki de binleri bulan sokak çocukları arbedeyi sürdürdü. Olay yerine çağrılan polisler de olup biteni kaldırımdan seyretmekle yetindi. Kalın berelerinin altında terleyen komiserler olaya müdahale etmelerine izin vermedi. Hatta birileri İçişleri Bakanı'nın, herkesin korkusu Melez Dimhande'nin durumu bizzat görmek amacıyla zırhlı arabasının içinde oralardan geçerken görüldüğünü iddia etti. Kargaşa ancak öğleden sonra yatıştı. Sokak çocukları önce bir araya toplanıp daha sonra küçük gruplar halinde şehre dağıldılar. Çok yorgun olmama rağmen bütün gün bir türlü uykuya dalacak kadar sakinleşemedim. Günlerdir eve gitmediğim için kardeşim hasta olup olmadığımı öğrenmek üzere komşularından birisini fırına göndermişti. Bir kese kağıdına yazdığım mektupla işimin başından aşkın olduğunu, o nedenle de eve gelmeye zaman bulamadığımı, ancak meraklanacak bir şey olmadığını bildirdim ona. Sonra fırının arka tarafındaki paslı teneke ile ayrılmış bölüme giderek soyundum ve tulumbadan çektiğim suyla yıkandım. Ardından Muvulena kadına giderek tarifini gizli tuttuğu ot çözeltisine batırılmış yeni kumaş şeritleri aldım. Sanki yarasını tedavi ettiğim kişinin Nelio olduğundan şüpheleniyormuş gibi geldi bana. Amonyak ve bilinmedik baharatların karışımından oluşan keskin bir kokuyla kaplı, karanlık garajında beklerken durumu ona açmayı bir an ciddi ciddi düşündüm. Belki Nelio'yu görmek için fırının damına gelmesini rica edebilirdim. Şehirde kargaşa çıkaran binlerce sokak çocuğunu gördükten sonra nedenli büyük bir sorumluluk üstlenmiş olduğumun farkına varmıştım. Nelio ölecek ve benim de onu doktora götürmeden damda tedavi etmeye çalıştığım ortaya çıkacak olursa durumu nasıl açıklardım? Nelio artık konuşacak durumda olmadığından onun damda kendi isteğiyle kaldığına kimi inandırabilirdim? Kimseyi. Muhtemelen beni caddeye sürükleyip başlarını kasten başka yöne çeviren polislerin önünde döver, taşlar ve üzerime benzin döküp yakarlardı. Yine de Muvulene kadına bir şey söylemedim. Bunun için çok geç kaldığımı düşündüm. Nelio'nun sorumluluğunu üstlenmiştim ve bunu kendisini damdan indirmemi isteyene kadar tek başıma taşımak zorundaydım. Muvulene kadının yanından ayrıldıktan sonra pazara gidip yiyecek aldım. Kızarmış tavuk ve sebze. Param ancak bu kadarına yetmişti. Pazarda da kargaşa hüküm sürüyordu. Burada ortalıkta koşuşup Nelio'yu arayan sokak çocukları yoktuysa da dilenen çok sayıda aç insan vardı. Şimdiye kadar gördüğümden çok daha fazla. Köylerinden kaçanların akın akın şehre geldiğini biliyordum. Haydutlar her yere saldırıyor. Söylentilere bakılırsa genç devrimcilerin askerleri haydutları görür görmez kaçıyor. Giderek artan sayıda insan da yurtlarını apar topar terk etmek zorunda kalıyordu. Nelyon'un anlattıklarını düşündüm ve ülkemin başına çökmüş olan belayı bir ölçüde kavrayabildim. Bitmek bilmeyen savaş aileleri parçalıyor, kimi zaman kardeşleri karşı karşıya getiriyordu. Bütün bunların arkasında da haydutların iplerini elinde tutan görünmez eller vardı. Bunlar bir zamanlar ülkeyi terk etmek zorunda kalmış olan ve tekrar geri dönmeye çalışan beyazlardı. Gözlerimin önünde Dom Joachim'in heykellerinin tekrar meydanları doldurduğu canlandı ve bütün bu olup bitenlere karşı büyük bir öfke duydum. Yerinden yurdundan koparılıp boşluğa atılmış olan yalnızca Nelio değildi. Bütün bir halk tek istedikleri birbirleriyle barış içinde yaşamak olan masum, basit insanlar, kapılarına gelen hiçbir yabancıyı aç göndermeyen insanlar firardaydı. Pazardan fırına dönerken şehir gözüme başka türlü görünmeye başlamıştı. Bizi yok etmeye çalışan haydutlara ve heykellere karşı savunmamız gereken son kalemizdi şehir. Bundan sonra neler olacağını sordum kendi kendime. Nelyon'un fırının damında yatıyor ve hala yaşıyor olması nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde şehirdeki herkes için önem taşımaya başlamıştı. Anlattığı hikaye hepimize aitti. Elimde kalan parayla gömlek satan bir sokak çocuğundan bir gömlek aldım. Ucuzdu ve kötü kalite olduğu hemen anlaşılıyordu. Ama Nelyon'un üzerinde hep aynı gömlekle yatıyor olmasına gönlüm razı gelmiyordu. Gömleği ter ve kirle kaplıydı. Yıkamam da zaman alacaktı. Fırına vardığımda Nelyon'un hala uyuyup uyumadığına bakmak için hemen dama süzüldüm. Gri bir kedinin şiltinin ayak ucuna kıvrılmış olduğunu gördüm şaşkınlıkla. Önce kovmayı düşündüm. Mutlaka pire doluydu. Ama sonra caydım bu fikrimden. Nelio derin uykudaydı. Alnı sabahki kadar sıcak değildi. Bacaya oturarak uyuyuşunu seyrettim. Karşımdakinin 10 yaşında bir çocuk mu, yaşlı bir adam mı olduğunu hala karar veremiyordum. Alacakaranlık bastırdığında kedi aniden şilteden kalkarak sessiz bir şekilde çatıların üzerinde kayboldu. Nelio hala uyuyordu. Pazardan aldıklarımın yarısını yedikten sonra çalışmaya başlamak üzere fırına indim. Hamur karıcı işe yeni girmişti ve tecrübeli biri değildi. Un, yumurta, şeker, su ve tereyağını hangi sırayla kardığını gözlerken bir yandan da o gün olup bitenleri Nelio'ya anlatmanın doğru olup olmayacağını düşündüm. Nasıl tepki vereceğini kestiremiyordum. Yokluğunun hissedildiğini duyunca sevinir miydi? Yoksa karamsarlığa mı kapılırdı? İtiraf etmem gerekir ki asıl olarak bunun bana vurulduğu gece neler olduğunu anlatmasına, onu öldürmek isteyenin kim olduğunu söylemesine yol açabileceğini umuyordum. Kazara vurulmuş olabileceğine hiç ihtimal vermiyordum. Kötülüğün kim olduğu meçhul bir uşağıydı silahını Nelio'ya doğrultmuş olan. Bir ara kısık gözlü adamın Nelio'yu şehre kadar takip etmiş ve sonunda bulmuş olabileceğini düşündüysem de buna kafam pek yatmadı. Ayrıca bu Nelio'nun neden gecenin bir yarısı ışıklandırılmış sahnede vurulduğunu da açıklamıyordu. Tembel ve işiyle ilgisiz görünen hamur karıcıya söylendim. Her ne kadar kendisini Dona Esmeralda'ya şikayet etmekle tehdit ettimse de buna gülüp geçti. Una lakayt bir şekilde su katarken bir yandan da kendi uydurduğu monoton melodileri mırıldanıp duruyordu. Nihayet gece yarısından az sonra onu eve gönderip ekmekleri yapmaya koyuldum. Tepsileri doldurup fırına sürdükten sonra hemen dama koştum. Denizden hafif bir esinti geliyordu. Uzaklardaki bir fırtınanın şimşeklerini gördüm. Nelio uyanmış gülümsüyordu. Kalan yemeği ve içine Muvulene kadından aldığım otları karıştırdığım suyu verdim. ''Amma da uyumuşum'' dedi. ''Ayrıca rüya gördüm. Yolculuğumu tekrarladım.'' Ya bu Batay'la bir kez daha karşılaştım. Patikasını bulmuş mu diye sordum temkinli bir şekilde. Yüzüme garip bir ifadeyle baktı. Bunu niye sorayım ki? Ya bu Bata patikasını gerçekte arıyordu. Onunla rüyada karşılaştığımda bunu sormamın ne anlamı olabilirdi? Bugün damda geçen geceleri Nelio'nun ölümünün ve her şeyin açıklığa kavuşmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra bile Nelio'nun ya Bubata'nın patikası hakkındaki soruma verdiği cevabı anladığımı iddia edemem.
bana söylemeye çalıştığı şeyin önemli olduğunu sezmiştim. Ama beynim bana kelimelerinin ardını gösterebilecek olgunluğa erişmiş değildi henüz. Şimdi ise ömrümün buna yeteceğinden şüpheye düşüyorum zaman zaman. Sargıları değiştirdim. Yaraların daha da kararmış olduğunu görünce gizleyemediğim bir korkuya kapıldım. Ayrıca iltihaplı yaralardan yükselmeye başlayan ölümün kokusunu da hafiften alır gibi oldum. ''Seni hastaneye götürmem gerek.'' dedim. ''Henüz değil. Zamanı gelince ben sana söylerim.'' Bunu öyle kesin bir ifadeyle söylemişti ki karşı çıkamadım. Heykelin içinden sürünerek çıkıp kendini dünya aleme gösterdiğinden beri kendisini sürekli çevreleyen karşı konulmaz doğallığı düşkünlüğüne rağmen üzerinden gitmemişti. Bu dördüncü gece özellikle şehirdeki evi haline gelmiş olan heykelden ve düşüncelerinde her zaman geri dönebildiği gizli mekandan uzun uzun bahsetti. Nelio varışının ertesi günü gün ağarırken girdi şehre. Geceyi kumsalda ters çevrilmiş bir sandalın altında geçirmişti. İnsanlardan, aşırı yüklenmiş kamyonlardan, paslı otobüslerden, yük arabalarından, otomobillerden oluşan akıntıyı izleyerek şehrin içlerine doğru ilerledi. Apartmanların yüksekliğine şaştı ve çatlak camlarının ardında beliren insanların kafasına düşmesinden korktu. İnsan seline onun bir parçası olmadan katıldı. Kendini sürüklenmeye bırakarak aslında nereye gitmekte olduğunu sordu kendi kendine. Bu ilk günler aklında gece gündüz süren ve başlangıçta kafa karıştırıcı ve ürkütücü, sonraları giderek daha keyifli, en sonunda da her şeyin orada olup bittiği, herkesin oraya toplandığı bir merkeze varmış olma hissini veren bir gezinti olarak kaldı. Şehri böyle tanımıştı işte. Çöp tenekelerinden yemek artıkları toplamış, kendisi gibi sokaklarda yaşayan diğer çocukların yaptıklarını taklit ederek hayatta kalmayı öğrenmişti. İlk geceler şehrin kıyısındaki mezarlıkta uyumuştu. Bu sırada bir arkadaş bulduğunu sanmış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. En uzun günü olan ilk gününde asfalta ve parke taşlara alışkın olmayan ayakları yara olmuştu. Ayrıca pek çok kez tökezlemiş ve cadde ve kaldırımlarda adım başı rastlanan çukurlara girmişti. Vitrinde sergilenen mallara bakmakla yürümek arasında sürekli seçim yapmak zorunda olduğunu öğrenmişti. Ayrıca bir adamla bir kadın arasındaki ateşli tartışmayı ilgiyle izliyorsa aynı anda ilerlemesi olanaksızdı. Hava kararmaya başladığında şehrin varoşlarına ulaşmıştı. Duvarlarla çevrili bir alanın yerinden kısmen sökülmüş demir parmaklıklı kamısının ardında birkaç ağaç gördü. Eğer şehirde geceleri evsiz barksızları avlayan yırtıcı hayvanlar varsa bu ağaçlardan birine tırmanmasının iyi olabileceğini düşündü. Usulca kapıdan süzüldüğünde bir mezarlığa girmiş olduğunu fark etti. Ama burası yanmış köyde ölüleri gömdükleri, kimisinin üzerinde birbirine bağlanmış iki çomaktan oluşan haçlar bulunan basit tümseklerle kaplı alana hiç benzemiyordu. Buradaki mezarlar duvarlarla çevriliydi ve üzerlerinde çatlamış, yıpranmış porselenden fotoğraflar vardı. Mezarların çoğu harap durumdaydı. Sanki ruhlarıyla tekrar buluşmuş insanlara değil de ölü mezarlara ait bir mezarlıktaydı Nelio. Mezarların bir kısmı küçük bir ev olabilecek kadar büyüktü. Hepsinin üzerinde alçılan bir haç bulunuyordu ve bazılarının demir parmaklıkları vardı. Nelio çok yorulmuştu. Üzerlerine örtü ya da mukavva parçaları örterek mezarların arasına kıvrılıp yatan insanlar görmüştü. Mezar evlerin önünde kadınlar açık ateşte yemek pişiriyor, ailenin geri plandaki diğer üyeleri de sofranın hazırlanmasını bekliyordu. Nelio caddeden gördüğü ağacın tırmanmaya değmeyecek kadar alçak olduğunu gördü. Neredeyse tümüyle harap mezar evlerden biri terk edilmiş gibiydi. Sürünerek içeri girdi ve karanlıkta bir köşeye büzüldü. Kendisine bir kötülüğü dokunmayacak insanların ve ruhların arasında olduğu inancıyla hemen uykuya daldı. Sabahın erken saatlerinde uyandığında içinde bulunduğu pis mezar evde yalnız olmadığını fark etti. Karşı duvarın dibinde bir adam yatıyordu. Altında şilte vardı ve yorganını çenesine kadar çekmişti. Giysileri askıya asılıydı. Takım elbise, beyaz gömlek, kravat. Düşmüş bir tuğlanın boşluğuna yerleştirilmiş bir tıraş aynası bile vardı mezar evde.
Nevio sessizce kaçmaya hazır bir şekilde doğrulmuştu ki adamın yorganın altından çıkan ayağını gördü. Önce adamın yatağa papuçlarıyla girmiş olduğunu düşündü ama yavaşça öne eğilip dikkatle bakınca adamın ayağında gerçek bir papuç olmadığını gördü. Adam ayağını kırmızı şeritleri ve mavi bağcıkları olan beyaz bir papuç gibi boyamıştı. Nelio yataktan dışarı uzanan bu papuç ayağı şaşkınlıkla seyretti. Birden adam sıçrayarak doğruldu. Delici bakışları olan sıska mı sıska biriydi. Nelio adamın uykudan uyanışının bir güreşçinin kendini rakibinin kıskacından kurtarışına benzediğini düşündü.
''Kimsin sen?'' dedi adam. ''Dün gece eve geldiğimde orada yatıyordun. Burası benim evim olduğu halde seni uyandırmak istemedim. İyi niyetli bir insanım ben.''
Burasının birinin evi olduğunu bilmiyordum.
Şehirdeki bütün evler birinin evidir. Burada çok fazla insan ve çok az ev var.
O halde gideyim ben.
Niye papuçlarıma bakıp duruyorsun?
Ayak sanmıştım onları ama yanılmışım anlaşılan.
Ben hep papuçlarımla girerim yatağa. Yoksa biri kolayca çalabilir. Şimdi ise papuçlarımı çalmak için ayaklarımı kesmesi gerekir hırsızın. Bu da büyük bir felaket olur tabii.
Sonra Nelio'ya bir ucunu takım elbisesinin asılı olduğu askıya, diğer ucunu ise işaret parmağına bağladığı ipi gösterdi. Biri gece vakti takım elbisesini çalmaya kalkacak olursa bu ip sayesinde uyanacaktı.
''Bana Senyor Castigo diyebilirsin.'' dedi adam giyinirken. ''Senin adın var mı? Bir iş yapabilir misin? Yoksa insanların çoğu gibi tembel ve cahil misin?''
''Adım Nelio.''
Sonra ne yapabileceğini düşündü.
''Kafamda bavul taşıyabilirim.'' dedi.
Senyor Castigo alaycı bir ifadeyle baktı Nelio'ya.
''Mükemmel bir meslek.'' dedi. ''Dünyanın taş kafalarında bavulları dengede tutabilecek insanlara şiddetle ihtiyacı var. Düşürmeden bir ayna tutmayı da becerebilir misin?''
Senyor Castigo Nelio'nun tuttuğu aynaya bakarak ustaca hareketlerle kravatını bağladı. İşini bitirince de halinden hoşnut bir şekilde görüntüsüne başını salladı. Aynayı alıp duvardaki yerine astı. Yorganını katladıktan sonra Nelio'ya kendisini izlemesini işaret etti. Menteşelerine yamuk olarak asılı duran demir kapıya varmak üzereydiler ki boyadan papuçlu adam aniden durup Nelio'ya döndü. Bir süre baktıktan sonra ''Fazla temizsin sen'' deyip eğildi. Yerden aldığı toprağı Nelio'nun yüzüne sürmeye başladı. Nelio karşı koymaya çalıştı ama adam kolunu sıkıca tutmuştu.
''Derdin ne senin? Yaşamak istemiyor musun? Hayatta kalmak istemiyor musun?'' ''Şehre yeni geldiğin her halinden belli. Hayatta kalabilmen için bir fırsat veriyorum sana. Dediklerimi yaparsan tabii, anladın mı?''
Nelio başını salladı.
''Beni birkaç adım geriden izle'' dedi Senyor Castigo. ''Birbirimizi tanımıyoruz, tamam mı? Ben durunca dur, yürüyünce yürü. Bunu kafana sok önce, gerisini sonra öğretirim.''
Şehrin merkezine yürüdüler. Senyor Castigo bir köşe başında durup tek bir soğan satın aldı. Nelio kendisine söylediğini yapıp birkaç metre geride durdu. Boyadan papuçlu adam yoluna devam edince de onu izlemeyi sürdürdü. Dik bayırlardan inerek Nelio'nun önceki gün görmüş olduğunu hatırladığı büyük caddelerden birine geldiler. Fincan ve bardaklarla bir şeyler içen insanların oturduğu bir kafenin önünden geçtikten az sonra Senyor Castigo aniden Nelio'yu sidik kokan karanlık bir merdiven boşluğuna çekti.
''Başının üzerinde bavul taşımak insanlara yaraşan dürüstçe bir iştir.'' dedi gülümseyerek. ''Ama şimdi bütün mesleklerin temelindeki işi, insanın yapabileceği en şerefli işi öğreteceğim sana.''
''Bunu öğrenmek isterim doğrusu.''
''Dilenmek, pislik ve açlığınla merhamet uyandırmak, insanların cömertleşmesine yardımcı olmak. Şimdi caddeye çık, beyazlar geçerken elini uzat, ağla ve para iste.'' ''Yiyecek almak için, bakmak zorunda olduğun kardeşlerin için. Baban ölü, anan ölü, bu dünyada bir başınasın, çaktın mı?''
''Annem yaşıyor, umarım babam da.'' diye itiraz etti Nelio.
Senyor Castigo'nun öfkesi başına vurdu, gözleri çakmak çakmaktı. Nelio'yu tutup sarsarak
''Derdin ne senin, yaşamak istemiyor musun? Hayatta kalmak istemiyor musun?'' diye bağırdı.
Eli Nelio'nun kolunu bir pençe gibi kavramıştı.
''Ben ölü diyorsam ölüler. Şimdi dilenmeye başladığın andan itibaren.''
''Ben neden size ağlayamam ki?''
Bunun üzerine Senyor Castigo cebinden çıkardığı soğanın bir parçasını dişleyip kopardıktan sonra kalan parçayı ensesinden sıkıca tuttu, Nelio'nun gözlerine sürmeye başladı. Yanan gözlerinin acıdan yaşardığını görünce de caddeye itti. Nelio kendisine söylenenleri yapmaya çalıştı. Yoldan geçen beyazlara elini uzatarak mırıltılı bir sesle günlerdir bir şey yememiş olduğunu söyledi. Bir haftadır, bir aydır. Kadının biri önünde duruverdi aniden. Çok şişman ve pembe deriliydi.
''Yalan söylüyorsun'' dedi. ''Bir aydır hiçbir şey yememiş olsan şimdiye çoktan ölmüştün.''
Hiçbir şey vermeden yoluna devam etti sonra da. Senyor Castigo geride bir yerde duruyor. Yoldan geçenlerden biri duraklayıp Nelio'ya para vermek üzere ceplerini karıştırmaya başladığında sanki yoldan geçiyormuş gibi ona yaklaşıyor, sonra çabucak yerine geri dönüyordu. 8. Ayrımın Sonu. Sayfa 86.